Ayrım 14. Abdullah Öcalan ile görüşmeler. Doğu Perinçek, sayfa 204. 2. Saddam'ın önündeki sınav. Perinçek, peki hayal olmasa, ABD'yi gerçekten desteklese? Öcalan, bu bence emperyalizmin tabiatına aykırıdır. Hep gerçekten desteklese. Bunu söyleyenler önce şuna cevap vermeliler. ABD gerçekten Kürtlerin sadık bir dostu olabilir mi? Türkiye rejimi gerçekten Kürtlerin dostu olabilir mi? Olursa başımızın üstüne koyalım. Biz iğne ucu kadar açık bulduğumuzda politika yapıyoruz. Böyle büyük bir devletin ve Türkiye gibi bölgede ağırlık bir devletin dostluğunu niye görmeyelim? Kızılca kıyameti içinde politika yapan bir güç olarak biz deli miyiz ki kendimizi bu kadar amansız zorluklar içinde tutalım? Bazı aklevveller var sanıyorum. Kurnazlar var herhalde. İşte ABD'nin dostluğu, desteği var niye kullanmayalım? Türkiye'nin de dostluğu gelişiyor, niye dayanmayalım? Aslında ağır bir sıfatla hitap edeceğim ama seviyeli olsun. Kendini aldatan gafillere biraz kendi gerçeklerimizi kavrayın diyorum. Onlar korkuyorlardır. PKK'nın politika yapması açısından şimdi bölge daha uygun. Türkiye Emekçi Hareketi içinde son derece elverişli bir zemin ve arka cephe desteği var. Perinçek, peki ABD'den korkmuyor musun? ABD'ye böyle meydan okuyorsunuz. Öcalan, hayır hayır, mesele korkup korkmama meselesi değil. Amansız bir özel savaşı nasıl sürdürdüklerini biliyoruz. Türkiye ordusunun önemli bir bölümü bu iş için kullanılmaktadır. Özal gibi başbakan ve İçişleri Bakanı da kesinlikle bu işin iktisadi ve siyasi cephesini yürütmektedir. Dost olmak istiyorlarsa öncelikle özel savaşla değil, kendilerinin dürüstlüğünü kanıtlayan yaklaşımlarla gelsinler. Bu konuda en ufacık bir adım attıklarını sanmıyorum. O dillerine doladıkları Kürt serbestlikleri hepsi aldatmaca. En son tecil yasası çıkarıyorlar. Antiterör yasası ile birlikte. Bu daha da ağırlaştırılmış ve daha çok da bize yönelik bir yasadır. Sözüm ona, Kürtçe'ye serbestlik verildi. Ama Kürtçe'nin okuma yazması yasak. Toplantılarda konuşulması, resmi devlet dairelerinde konuşulması, inceleme araştırma konusu olması hepsi yasak. Bu bir serbestlik yasası mıdır yoksa yasak yasası mıdır? Gerçekten istismar ediyorlar ve bazı gafiller de buna alet oluyor. Mesele, ABD'nin gücünden çekinip çekinmemekte değildir. Bir konuya tutarlı bakmak meselesidir. Biz baştan bir hiç iken yola çıktık. Hiçbir olanak bulunmadığı zaman, hatta Kürtlük üzerine birkaç cümlecikten öteye bir değerlendirme yokken ortaya çıktık ve bugünlere geldik. Biz dayanabileceğimiz güçleri dikkate alarak yola çıkmadık. Biz halkların kendi ulusal kimliklerine kavuşma ve bunu hiçbir gerekçeyle saptırmama ilkesine sonuna kadar bağlılık gereği yola çıktık. Şimdi belli bir mesafe kat etmişiz. Her zamankinden daha fazla cesaret kazanılmıştır. Gelişme kat edilmiştir. Bölge çapında da her ne kadar dış koşullar elverişsiz deniliyorsa da bize göre tam tersine biraz daha elverişli hale getirilmiştir. PKK'nın politika yapması açısından bölge daha uygun bir durumdadır. Hatta ulusal çerçeve son Doğu-Batı barışmasından ötürü daha elverişli bir duruma gelmiştir. Kesinlikle Kürt ulusal kurtuluşunda iyi sonuç alınacak bir dönemin içindeyiz. Türkiye Emekçi Hareketi içinde son derece elverişli bir zemin ve arka cephe desteği söz konusudur. Kürdistan yaygınlaşan bir gerillaya kavuşmaktadır. Bütün bunlar ABD'nin Özal'la birlikte içine girdiği yönelimin nedenlerini de bence ele vermektedir. En az bir reformizmle durumlarını kurtarmaya çalışıyorlar. Onlar zor durumdalar, korkuyorlardır. Bizler devrimi daha güçlü bir biçimde ilerleyebilecek, daha cesur, daha sonuç alıcı kalabilecek durumdayız. Kendi yağımızda kavrulduk. Biz de Kürdistan'daki o işbirlikçi öncüler gibi eğer dışa bel bağlasaydık falan devlet göz kıpıyor deyip kendimizi ona göre ayarlasaydık hapı yutmuştuk. Perinçek, Kürtlerin bir halk iktidarı kurmasının karşısındaki dünya gücü, bölge güçleri ve müttefikleri kim? Öcalan, Kürtlerin zorluklarından bahsedilirken sık sık şunlar söyleniyor. Kürdistan çok bölünmüştür, çok parçalıdır. Kürt halkının gücü bu nedenle parçalıdır ve etrafındaki devletler de bir çember oluşturmuşlardır. Dünya kayıtsızdır bu işe. Dolayısıyla bağımsızlık için, birlik için fazla şansları yoktur. Bir anlamda bu böyledir. Fakat meseleyi böyle klasik bir yaklaşım içinde ele almıyoruz. Daha rasyonel bakma imkanı vardır. Her zaman şunu söylüyorum. Mesele, bizde özellikle gerçekleşen biçimiyle Kürt halkına kimlik kazandırmaktan tutun, iktidar kazandırmaya kadar bir güç kazandırma meselesidir. Klasik ulusların kaderlerini tayin hakkı, devlet kurma hakkıdır. Devlet kurmak için de içte ve dışta elverişli koşullar gerek. Bu bir yönüyle böyle ama bizim için meseleyi böyle koymamak gerekiyor. Bugün Kürt halkına kimlik kazandırmanın karşısında hiçbir dünya gücü olamaz. ABD ve Türkiye'de dahil. Ben kimliğimi istiyorum denildiğinde Türkiye halkından kim buna karşı duracak? Hangi emperyalist devlet buna karşı durabilecek? Bu çok önemli bir insan hakları konusudur. Adımı istiyorum. Mahkemeler diyor, ad yasaktır alamazsın. Bunu diyen mahkeme, bunu böyle değerlendiren devlet bitmiştir. Biz bu temelde sonuç alıyoruz. Adımızı bize çok gören rejim, devlet karşımızda bitmiştir. PKK'nın halkı kazanmasının ayırt edici özelliğini vermeye çalışıyorum. Biz işe öncelikle böyle başladık. Adın yoktur dedik, sana bir ad gerekli. Şimdi ad benimseme bu kadar desteğe yol açıyor. Ondan sonra dedik, senin hiçbir ekonomik, sosyal, kültürel, siyasal gelişmen yok, gücün yok. Çok sınırlı da olsa bir gücün olmalı. Bildiğin gibi bu da hak arama çabalarına yöneliktir. Dünyada kimse bağımsızlıktan aşağı tutulmuyor iken, sıradan bir kültürel gelişmeyi bile yaşayamamak bir halk için ne anlama gelir? Halk bunu gördü ve yürümeye başladı. Ardından bu kadar siyasal gerilik, hiçbir siyasi hakkın olmayışı, gelişmenin olmayışı. Bu konularda gözünü açmaya zorladık. Sonra bilindiği gibi bugün Kuzey Kürdistan'da muazzam bir hak arayışı içinde olan halk var. Muazzam bir hareketlilik içine girilmiştir. Bu bence dünyanın yardımından 40 kat daha fazla halkımızın kendisine yapabildiği bir yardımdır. Bütün dünya karşısında dursa kendisinin yürüteceği bir öz kuvvettir ve sonuçta almaktadır. Bilmem dünyada kimler sizi destekliyor. Bence o destekler olsaydı belki bizim için daha tehlikeli olurdu. İyi ki desteklememişler. İyi ki biz halkı öz gücüyle ayağa kaldırmayı başardık. Biz de bugün Kürdistan'daki o işbirlikçi öncüler gibi eğer dışa bel bağlasaydık, bilmem falan devlet göz kırpıyor deyip kendimizi hep ona göre ayarlasaydık hapı yutmuştuk. Doğusuna da batısına da gölge etme, başka ihsan istemez tavrı içine girmemiz son derece isabetli olmuştur. Onların da yardım konusunda çekimsel kalmaları iyi olmuş. Perinçek. En büyük yardımı öyle yapıyorlar. Öcalan. Evet, bilmeden belki, bilmeden. Bence şimdi pişmanlar. PKK'ya son zamanlarda ilgiden söz ediliyor. İyi bir çağdaş örgüttür deniliyor. Geç oldu bu. Zamanında o çok zayıf iken el atsalardı, bence lehimize değil aleyhimize olurdu. Beni kendi yağımda kavramaya zorlamaları herhalde en büyük yardım oldu ve her zaman buna şükrediyorum. Büyük yetenek kazanmama, güç toparlamama onun yol ve yöntemlerine zorladı. Keşke her Kürt bunun derinliğini kavrayıp politikaya yönelebilse, keşke böyle yağında kavrularak halk önderliğine soyunsa. Göreceksiniz, dünyanın en güçlü bağımsızlığına çok özgün bir biçimde ulaşılabilir. Kendi pratiğimde bunu çok rahatlıkla başardığımı belirtebilirim. İyi bir örnektir. İzlensin, müttefiki en bol olan yaklaşımdır. En büyük müttefik, dediğim gibi bir halkın sınırsız gücünün elde edilmesidir. Bu sınırsız güç, haklı bir temelde oldu mu, en başta komşu Türkiye halkından başla, Orta Doğu halklarıyla giderek dünya halklarıyla mutlaka birleşirsin. Hem de adil bir şekilde. Şimdiden bu yolun içine girilmiştir. Bana soruyorlar, yalnız değil misin, korkmuyor musun? Hayır. Bundan daha cesaret verici bir durumdan bahsedilemez ve bu anlamda kendimde en büyük cesareti görüyorum. Kendimi övmek gibi olmasın ama eksik olmasınlar, Kürdistan'ı gelenisi olarak yalnızlığa mahkum edenler bu yetenekleri bize bağışladılar. Bu yalnızlık denilen çember denilen, yalnız halk denilen olayı biz kuvvetli bir güce dönüştürdük. Bu başarılmıştır artık. Sanıyorum sizler de biraz görüyorsunuz. İsterim bütün dostlar da bu gerçeği görebilsinler. Halkların öz güçlerine dayalı dostlukları biraz da bizden öğrenerek geliştirsinler. Birliği dayatıyoruz. Dünyadaki ve bölgedeki gelişmeler halkların birbirlerine çok yaklaşmasını emrediyor. Yoksa bölünmelerini, aralarına daha kalın milliyetçi çitler kurmalarını değil. Asla iddia ettikleri gibi ayrılıkçı hareket değiliz. Birlik, bütünlük bozan bir hareket değiliz. Tam tersine halkların özgür iradesi temelinde birlik politikasını dayatıcı kılıyoruz. Perinçek. Öz güce güveniyoruz diyorsunuz. Öte yandan bir de dörde bölünmüş Kürt gerçeği var. Bölgedeki gelişmeler var, derinleşen kriz var, yükselen halk hareketleri var. Bu tabloya baktığımız zaman Kürt halkının tek başına mücadelesi meseleyi çözmeye yetecek mi? Soyutlanmış bir Kürt halk devrimi mümkün mü? Diğer halklarla birlikte mücadele gereği ve olanağı var mı? Öcalan, aslında Kürtlerin özgün bir halk kimliğine bürünmesiyle diğer halklarla tarihi bir yürüyüş başlatması çelişkili değil, ilişkilidir. Destekler mahiyettedir birbirini. Daha şimdiden bunun ipuçları belirmiştir. Tarihin bir garip cilvesidir diyelim veya diyalektik gelişmenin bir sonucudur diyelim. Yüzyıllardır yalnızlığa itilen, dünyadan tecrit edilen, güçsüz bırakılan Kürt halkı bugün en soylu demokratik çıkışın kalesi durumuna geliyor. Orta Doğu'da demokratik mayalanma, derin insani özelliklerin, kültürel özelliklerin filizlendiği bir ortam yaratıyor. Mezopotamya, uygarlığın beşiğidir, insanlığın beşiğidir. Bugün halkımızın ağırlıklı olarak üzerinde oturduğu coğrafya, insanlık tarihinin başlangıcında olduğu gibi, insanlığın geleceğini ilgilendiren bir rolün içine doğru itiliyor. Baştan da bizim böyle bir yaklaşımımız vardı. Biz manifestoda şunu söylemiştik. Tarihin şafak vaktinde, yani sınıflı toplumlara, uygarlığa geçilirken burası beşik rolü oynadı. Şimdi de sınıfsız topluma doğru gidişin şafak vaktinde aynı beşik rolünü oynaması lazım. PKK'nın çıkışında bu mantığın önemli payı vardır. Kürtlerin yaşadığı topraklar, Orta Doğu'nun belirgin uluslarının hakimiyet altına aldıkları topraklardır. Bu topraklarda bir parçanın özgürleşmesi, bütünüyle Orta Doğu halklarının özgürleşmesinde kurtarılmış bölgedir. Demokratik olarak kurulmuş bir Kürdistan, demokratik olarak kurulmuş bir Orta Doğu'nun nüvesidir. Kesinlikle haklar arasında bir ayrım, kendi başına bir Kürdistan programı yok. Biz hatta bu parçalanmayı bir olumluluk etkeni haline getiriyoruz. Öyle düşünüyor, öyle uyguluyoruz. Her parçada bağımsızlaşan, iktidara kavuşan Kürt halkı aynı zamanda komşu halkların iktidar kazanması anlamına geliyor. Örneğin, Kuzey Kürdistan'ın bağımsızlaşması, özgürleşmesi, Türkiye halkının bağımsızlaşması, özgürleşmesidir. Demokrasiye kavuşması, Türkiye halkının demokrasiye kavuşmasıdır. Aralarında kuracakları birlik, Orta Doğu halkları arasında kurulacak birliktir. Biz şunu da açık olduğumuzu belirttik. Bir Türk-Kürt federasyonu, bir Orta Doğu federasyonunun köprüsüdür, geçiş aşamasıdır. Belki abartılı gelebilir ama daha şimdiden Özal bile Orta Doğu halkları arasında ekonomik dayanışma gelişmeden sorunlar çözülemez diyor. Dünyadaki gelişmeler, bölgedeki gelişmeler halkların birbirlerine çok yaklaşmasını emrediyor. Yoksa bölünmelerini, aralarına daha kalın milliyetçi çitler kurmalarını değil. Feodalizm zaten yeterince bu çitleri kurmuştur. Bize düşen yıkmaktır. Emperyalizm yeterince böl ve yönet politikasıyla parçalamıştır. Arapları da, Kürtleri de. İşte buna dayalı olarak diğer ulusları da bölüp parçalayıp yönetiyor. Bizim görevimiz bunu daha da derinleştirmek değil, hakların eşitliğine, özgürlüğüne dayalı birliğine dönüştürmek. Politikamız bu anlamda Kürdistan'ı Orta Doğu halklarının birliğine, dayanışmasına götürmede en uygun biçimde değerlendirmektir. İktidara giderken bu birlikteliği hep göz önünde tutmaktır. Amacımız Kürt halkını komşu halklarla çelişkiye düşmüş veya bunların egemen sınıflarının yaydığı aşırı şövenizme, kısır bir milliyetçilikle cevap veren bir halk durumuna getirmek değil, tam tersine derin bir internasyonalizmi esas alarak birlik politikasını daha dayatıcı kılmaktır. Halkların özgür iradesine dayalı birliktelikleri öne çıkarmaktır. Bu temelde iddia ettikleri gibi asla ayrılıkçı hareket değiliz. Birlik bütünlük bozan bir hareket değiliz. Tam tersine halkların mutlak çıkarına dayalı birlikleri gündeme getirmek çok yerindedir, çok gereklidir. PKK tamamen bu bilinçle böyle bir programla harekete geçmiştir. Adım adım şimdi bunu hayata geçiriyor. Bu açıdan ben çelişkiden değil, ilişkiden bahsedebilirim. PKK'nın bugün Türk halkını savaşan bir halk durumuna getirmesi, kendi başına bir Kürdistan devrimi anlamında değildir. Kürdistan'ın çok uygun coğrafyasıyla, insani özellikleriyle demokrasi, bağımsızlık krizi durumuna gelmesi, komşu halkların da buna dayanarak kendi iradelerini konuşturmaları, kendi güçlerini kazanmaları için en büyük fırsattır diyorum. Orta Doğu'nun çehresinin bu temelde değiştirmesi gerektiği açıktır. ABD'nin yeni düzen arayışlarının karşısındayız. Buna Sovyetler de dahildir. Güvenlik Konseyi eliyle olsun, kendi aralarındaki anlaşmalarla olsun, Orta Doğu'ya getirmek isteyecekleri düzenin karşısındayız. Böyle bir Orta Doğu statükosunu istemiyoruz. Tam tersine, halkların devrimle özgür iradelerini gerçekleştirebilecekleri bir Orta Doğu Federasyonu her zaman tercihimizdir. Şimdiden temelleri atılan bence budur. Kürdistan'da şimdiden yürüyen Kürt halkının ufkunu yakaladığı gelişme budur. Bu konuda iddialıdır. Çabalarını sonuna kadar internasyonalist temelde sürdürecektir. Dünya çapında yeni düzen arayışlarına, zengin ülkelerin doğusuyla batısıyla yoksul halklar ve sosyalizm aleyhine geliştirdikleri dengeye karşı verilecek en soylu cevap budur. Tarih unutulan bir halkın önüne, insanlık adına böylesine çığır açıcı bir görev koymuştur. PKK bu görevin bilinciyle hareket etmektedir. Şimdiye kadar başarılan az değildir. Bundan sonra daha fazla başaracağı inancındayım. Ve bunu daha çok da Türkiye halkı ile birlikte onun birlikteliğini zorlayarak başaracağımıza dair güvenim şimdi daha fazladır. Saddam ABD düzenine taş koydu. Batı kulübünün doğuyu da içine alarak genişlemesi kapitalizmin yararına, dünya haklarının zararınadır. ABD'nin Sovyetler Birliği ile birlikte Orta Doğu'ya getireceği yeni düzene cevap hakların devrim mücadelesidir. Saddam'ın ABD'nin yeni düzenine taş koymasını önemli gördük. Ve daha fazla taş koymak gerekir diyoruz. Bizim yerimiz kapitalist emperyalist cepheden geliştirilen politikaya karşı duymaktır. Perinçek, bu mücadelenin Kuzey-Güney Savaşı'nın bir parçası, bir cephesi olduğunu söyleyebilir miyiz? Öcalan, son zamanlarda böyle kavramlar geliştirilmektedir. Ben de sosyalizmin, aslında Batı kapitalizmin ufkunu aşmadığı kanısındayım. Hatta Batı'da bireysel kapitalizm, Doğu'da kolektif kapitalizmdir gerçekleşen. Aynı ahlak, aynı yaşam normları, İkisini de yönlendirmiştir. Bugün bunlar karışmışa benziyor ve anlaşmışa benziyorlar. Son ABD-Sovyet zirveleri bunu oldukça hızlandırmıştır. Paris AGİK belgesi bunu resmileştirmeye çalışıyor. Bence Batı kulübünün Doğu'yu da içine alarak genişlemesidir. İnsanlık adına evrensel bir düzenleme değil, Batı adına halkların aleyhine bir düzenlemedir. Kapitalizmin kanunlarının işlediği bir düzenlemedir. Dünya halklarının aleyhine çalışacak bir düzenlemedir. Buna Birleşmiş Milletleri de alet etmek istiyorlar. Son zamanlarda Irak'a yönelik tavırda bu gözlemlendi. Hukuk adına savaşmıyorlardı. Onlar için mühim olan petrol adına amansız savaştır. Eğer illa önemli bir sonuç çıkarılacaksa, bunların bu yeni düzenlemesinin ne kadar sahte ve halkların ne kadar aleyhine olduğunu son Kürt dramında iyice gördük. Bir halkın en büyük acıların içine düşmesinde bunlar en ufak bir beis görmüyorlar. Fakat basit bir çıkarları tehlikeye girdiğinde dünyayı ayağa kaldırıyorlar. Yeni düzenin altında bu anlayış vardır. Bu açıdan biz soğuk baktık bu yeni düzenlemeye. Öyle hukukun üstünlüğüdür, bilmem, evrensel barışın tarihi bir aşamasıdır demedik. Özellikle süper güçlerin, belli başlı emperyalist güçlerin dünyayı düzenlemede vardıkları bir aşamadır. ABD önderliğinde gerçekleştirmek istenen yeni dünya statükosunu böyle değerlendiriyoruz. Fazla uzun ömürlü olmayacağı kanısındayız. Irak'ın tavrını da biz bu bağlamda değerlendirdik. Amacı değişik de olsa Irak rejiminin, Saddam'ın, ABD'nin yeni düzenini objektif olarak taş koymasını önemli gördük ve daha fazla taş koymak gerekir diyoruz. Kürdistan'da da bizim yaptığımız budur. Bu yeni düzenlemenin önüne taş koymak gerekiyor. İster kuzey-güney çelişkisi denilsin, isterse kapitalist-emperyalist düzenlemeye halkların çeşitli biçimlerde direnmesi denilsin, bizim yerimiz kapitalist-emperyalist cepheden geliştirilen politikaya karşı durmaktır. Her ne kadar ABD'nin elinde reform paketi de olsa buna kuşkuyla bakıyoruz. Halkların özgür iradeleriyle kendi kurtuluşlarını, kendilerinin sağlamalarını arayışın içinde olacağız. Çabalarımızı bu temelde hızlandıracağız. Türkiye halkının da yerinin bu olması gerektiğine inanıyoruz. Özellikle Batı'ya aşırı bağımlılığın, ulusal bağımsızlığa, ekonomik, kültürel, sosyal gelişmeye zemin sunduğuna hiç inanmıyoruz. Ve Batı'dan yardım adı altında bu kadar tank alıyoruz, bu kadar top alıyoruz, bunlar daha fazla bağımlılıktır. Bu kadar dolar alıyoruz, daha fazla bağımlılıktır ve Türk halkını, Türk ulusunu daha fazla baskı menginesi içine almaktır. En az bizim Kürt halkı kadar Türk halkının da bağımsızlığı için her düzeyde bir savaşın içinde olmaya ihtiyacı vardır. Batıcılığın kökenleri çok eskiye uzanır. Günümüzde insan hakları adı altında bir tekrarına girmelerini sakıncalı buluyorum. Türkiye için de bağımsızlık gerekir. Başta Kürt halkı olmak üzere Orta Doğu halkları ile birlikte savaşarak kaderini çizmesi gerekir. ABD'nin planları bozulabilir. Şimdi Saddam yine bir imtihanla karşı karşıyadır. Kürt politikasında içinde bulunduğu büyük olumsuzluğu gidermek, Araplar arası ilişkilere devrimci yaklaşımı geliştirmek, milliyetçiliğin ötesine geçmek zorunda. Bunlara yönelirse yaşayabilir. Perinçek, ABD Orta Doğu'ya müdahale edip Irak Arap halkını bombaladığı sırada duygularınız neydi? Bugün Kürt halkının uğradığı felaket karşısında acı duyuyorsunuz. Aynı acıyı o zaman da duyabildiniz mi? Bombardıman sırasında hangi ruh hali içindeydiniz? Amerika galip gelsin de biz de bunun altından bir Kürdistan çıkartalım, Irak'ın felaketinden bizim bir karımız olsun gibi bir düşünceniz oldu mu? Öcalan, şu belirlemeyi yaptık. Körfez krizi Orta Doğu'nun ekimi için koşulları elverişli kılmaktadır. Ama nasıl? Irak rejiminin, Saddam önderliğinin amaçları, yöntemleri birçok yönüyle bizim uygun bulabileceğimiz yaklaşımlar değildi. Fakat böylesine dikilmesinin sonuçlarının önemli olacağını düşündük. ABD'yi şöyle yener, müttefikleri şöyle yener biçimde bir beklenti içinde olmadık. Ama ABD Irak rejimini şöyle yıkar yerine, şöyle bir Kürdistan kurulur biçimde bir vehim içine de kendimizi atmadık. İkisinin de pek anlamlı olamayacağını, hatta gerçekleşmeyeceğini biliyorduk. Ama buna rağmen umutluyduk. Hatta şunu söyledik. Bir statüko var Orta Doğu'da. Emperyalizmin çizdiği bir statüko alt üst olacak. Bölgeye dayatılan rejimler Doğu ve Batı'ya dayalı rejimlerdi. O temelde güç kazanmışlardı, kanlanmışlardı. Bu aşılıyor dedik. Yani bugün Saddam gerçekten anti-emperyalistse sonuna kadar direnerek ve gerçek doğru zemine, müttefiklere kavuşarak bunu sürdürmek zorundadır dedik. Bu açığa çıkacaktır. İspatlasın ne kadar anti-emperyalist, ne kadar demokrat, ne kadar devrimci demokrat, ulusal meseleye ne kadar çözüm getiriyor, bölge halklarının birlik bütünlüğüne ne yaklaşım gösteriyor, Arap halkının birliğine ne kadar doğru yaklaşıyor, bunlar dedik kanıtlanacak. Şimdi Saddam yine böyle bir imtihanla karşı karşıyadır. Saddam kurtulmak istiyorsa ne yapacaktır? Tekrar söyleyeyim, işte Kürt politikasında İçinde bulunduğu büyük olumsuzluğu gidermek zorunda. Başarabilir mi? Başarırsa yaşar. Başaramazsa daha da daralır. Araplar arası ilişkileri devrimci yaklaşımı sonuna kadar geliştirebilir mi? Geliştirirse yaşayabilir. Uluslararası alanda dar bir milliyetçilikten öteye bir gelişmeye yönelebilir mi? Yönelirse yaşayabilir. Bu bir imtihandır, göreceğiz. Bizim umudumuz bu sınav olumlu da verilse, olumsuz da verilse hiçbir zaman eski statükoyu artık bir daha diriltemeyecektir. Bu önemliydi. Kürt halkı söz konusu olduğunda Irak rejimi ister ABD tarafından yıkılsın, isterse yaşasın, Kürt politikası değiştirilmek zorundadır. Ve Kürt politikasının da değiştirilmesi çok önemli siyasi sonuçları beraberinde getirecektir. Şunu da söyledik. Irak'ta zayıflayan Saddam rejimi ve yıkılabilecek bir Saddam rejimi, sınıfsal ve ulusal düzeyde çığ gibi bir mücadele anlamına gelecektir. Nitekim gerçekleşen de budur. Bence mücadele hem sınıfsal düzlemde hem ulusal düzlemde çok şiddetli olmuştur ve halen de devam etmektedir. Şia hareketini sınıfsal düzlemde ele almak gerekir. Kürt hareketini ise ulusal düzlemde. Saddam'ın dış desteği azaldı, yok denecek kadar. Ambargo sürecek, zayıflatılacak bu temelde. İşte demokrasi yoktu, diktatörlük anlamsız ve tehlikeli bir biçimde sürdürülüyordu. Şimdi bunun da imkanı kalmadı. Bu anlamda diyoruz ki rejim ya eski politikada ısrar eder, bu sonunu getirecektir, ya da yeni açılımlara muhtaçtır, bunu gösterirse yaşayabilir. Yani bu konuda umutlu olup olmamaktan öteye bence gelişmeler çok önemlidir. Kürt politikasında hazırlıklı olmadığı için veya gereken düzenlemeyi zamanında yapamadığı için daha da daralmıştır rejim. Sınıf mücadelesi açısından da bu böyledir. Hep baskıyla sindirmek istedi. Daha da daraldı. Son olarak sanırım bir takım değişiklikler yapıldı rejimin bünyesinde. Sınırlıdır aslında. Bu ihtiyacı hissediyor fakat tam değil. Daha ileri düzeyde bazı düzenlemeler Irak'ta Saddamlı ve Saddamsız gelişmelere yol açabilir. Ulusal sorunun daha demokratik çözümü yine sınıfsal mücadeleye daha elverişli bir yasal ortam geliştirilirse ABD'nin planları bozulur. Türkiye vasıtasıyla da Irak'a biçmek istedikleri statü işlemez kılınabilir. Bu önemlidir. Irak'ın içinde bulunduğu krizi, yani Irak'a bağlı Ekim devrimini biraz Orta Doğulaştırmalıyız. Bunun bilinciyle hareket etmeli. Çok sınırlı imkanlarla da olsa bunu geliştiriyoruz. Tarihi fırsat. Peki bu yeni düzenlemede PKK'nın yeri ne olacak? Söyleyeyim bunu açıkça. PKK'nın yeri tam da halkların istediği yer olacaktır. Halkların özgür iradesinin izlenmesinde tarihi bir rol oynayacaktır. Emperyalizmin iradelerine dayalı düzenlemeleri, işbirlikçilerinin iradelerine dayalı düzenlemeleri bir sinemize barıştır diye oturtmayacağız. Irak krizini Arap halkı için, Kürt halkı için demokrasinin güç kazanması biçimde değerlendireceğiz. Bunun bölgenin diğer ülkelerine adım adım yayılması gerektiğini savunacağız. Bu Saddam'ın kişiliğinin çok ötesinde bir gelişmedir. Herkes işte Körfez krizi şöyle bölgeyi ateşe atmıştır. Yine Kürdistan bir kez daha ateşin içinde kavrulup gidecektir diyordu. Eğer politika doğru belirlenirse, bu konuda doğru tavırlar alınırsa, Kürdistan'ın tarihinde göremeyeceği en büyük bir fırsat yakalanmıştır dedik. Aslında bu gerçekleşmiştir. Ama provokasyon güçleri bunu sezdikleri için halkların devrim gündemini, Kürt halkının devrim gündemini saptırmaya çalışıyorlardı. Son göç olayının altında bu anlayıştan kaynaklanan provokasyon vardır. Buna fırsat vermeyeceğiz. 14. ayrımın sonu, sayfa 216.